Aydemon, hilekar Frederick Forsyth, sayfa 132. Doktor Lothar Hermann da o sabah çalışıyordu. Londra'daki Alman elçiliğinde Fiat Zavya çektiği telsizden olumlu bir yanıt alamayınca soruşturma tıkanıp kalmıştı. Bruno Morentz'in izi iyice soğumuştu artık. Hermann genellikle cumartesi günleri çalışmazdı. Ancak o gün aklını başka şeylerden uzaklaştırmak için çalışmayı yeğlemişti. Bir akşam önce genel müdürle yemek yemiş ve çok sıkıntıda kalmıştı. Heimendorf cinayetinde herhangi bir tutuklama yapılmamıştı. Polis sorgulamak istediği belirli bir insan için aranıyor ilanı bile yapmamıştı. Bir dizi parmak izi ve iki mermi kovanı ile bir duvara toslamış kalmışlardı. Hem özel hem resmi sektörde birkaç saygın kişiyle gizlice görüşülmüş, parmak izleri alınmış, tabancalar incelenmek üzere alıkonmuştu. Ama bir sonuç çıkmış değildi. Genel müdür anlayışlı ama inatçıydı. Servisin işbirliğine yanaşmaması çok uzun sürmüştü artık. Pazartesi günü BND'nin bağlı bulunduğu İçişleri Bakanı ile görüşecekti. Bu kendisi için çok güç bir görüşme olacaktı ve bundan hiç memnun değildi. Doktor Hermann çarşamba ile cuma günleri arasında sınırlar ötesi radyo haberleşmesini kapsayan kalın dosyayı açtı. Gelip giden mesajlarda ani bir çoğalma görülüyordu. Bir kısmı Jena bölgesindeki Vopo'ların birbirleriyle konuşmalarıydı. Birden bir Vopo arabasıyla Jena merkezi arasındaki bir konuşma gözüne ilişti. İri yarı, kır saçlı, Rhineland aksanlı. Hermann'ın aklına bir şey geldi. Bir yardımcısı gelip önüne bir kağıt bıraktı. Patronu cumartesi çalışacaksa gelen mesajları da görmeliydi. İç güvenlik servisi BFV'den gelen mesajda keskin gözlü bir ajanın Hannover Havaalanı'nda Londra'dan Maitland adıyla gelen bir yolcuyu tanıdığı bildiriliyordu. Açık göz biri olan BFV memuru dosyalarını taramış ve saptadığı eşgali Köln merkezine bildirmişti. Köln'de aldığı mesajı Pullah'a geçiyordu. Maitland Bay Samuel McCready'ydi. Doktor Hermann kendini ağır bir hakarete uğramış hissetti. NATO müttefiki bir servisin üst düzey bir yetkilisinin habersizce ülkeye girmesi saygısızlıktı. Hem de olağan dışı bir şeydi. Ama Jena ve Hannover'dan gelen kağıtlara baktı. Buna cesaret edemez diye düşündü. Sonra eder diye düşündü. Doktor Hermann telefonu açıp emirler yağdırmaya başladı. McCready sağına soluna bakarak samanlığa doğru koştu. Kapı gacırdayarak açıldı. Tahta aralarından giren ışıkta havada tozlar uçuşuyor, orada burada el arabaları, fıçılar, pas tutmuş su yalakları görülüyordu. Bir merdivenle çıkılan üst kat saman balyalarıyla doluydu. McCready merdivene çıkarak Bruno diye seslendi. Bir karşılık alamadı. Samanların arasında bir delik arayarak yürüdü. İki balya arasında bir trench coat kumaşı göze çarpıyordu. Balyalardan birini kaldırdı. Bruno Morentz aradaki boşlukta yatmaktaydı. Gözleri açıktı ama kıpırdamıyordu. Saklandığı yere ışık girince gözlerini kıstı. ''Bruno benim, Sam, dostun. Bana bak Bruno.'' Morentz'in bakışları McCready'ye çevrildi. Yüzü solgun, tıraşı uzamıştı. Üç gündür yemek yememiş, bir fıçıdan yalnızca bayatlamış su içmişti. Sam? Evet Sam, Sam McCready. Onlara burada olduğumu söylemesem, sen söylemezsen beni bulamazlar. Söylemeyeceğim Bruno, asla. McCready tahtalar arasındaki bir yarıktan tarlalar arasından Obergrünstedt'e doğru gitmekte olan yeşil üniformalıları gördü. Oturmaya çalış Bruno. Morentz'in doğrulup sırtını balyalara dayamasına yardım etti. Acele etmeliyiz Bruno, seni buradan kaçırmaya çalışacağım. Morentz başını salladı. Burada kalmak istiyorum Sam, burası güvenli, burada beni kimse bulamaz. Hayır, sarhoş bir çiftçi asla bulamaz diye düşündü McCready. Ama 500 asker bulur. Morentz'i ayakları üstüne kaldırmaya çalıştı ama başaramadı. Adam fazla ağırdı, bacakları gövdesini taşımıyordu. Morentz kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Sol kolunun altında bir şey vardı. McCready kendisini bırakınca Morentz yine yatıp dizlerini çenesine çekti. McCready onu sınıra götürüp telin altından ve mayınlı bölgeden geçiremeyeceğini anladı. Yeşil üniformalılar Obergrünstedt'in çiftlik binalarıyla samanlıklarına girip çıkıyorlardı. Ondan sonra sıra Marion Hein'e gelecekti. Bayan Neumann'la görüştüm. Bayan Neumann'ı hatırlıyor musun? Çok iyi bir kadın.
Evet, öyledir. Benim burada olduğumu bilebilir ama bunu asla onlara söylemez.
Asla söylemez Bruno, asla. Sana ev ödevi verdiğini söyledi Bruno. Not atmak için getirmeni bekliyor.
Morent trençkotunun düğmelerini açıp kırmızı kaplı kalın bir kitap çıkardı. Kitabın plastik kabı üstünde bir orak çekiç vardı.
Morent'in kravatı çözülmüş, gömlek düğmeleri açılmıştı. Boynundaki bir ipin ucunda bir anahtar sallanıyordu.
Çok susadım Sam.
McCready arka cebinden çıkardığı gümüş matarayı uzattı. Morent viskiyi içti. McCready yarıktan dışarı baktı. Askerler Obergrünstadt'taki işlerini bitirmişlerdi. Şimdi tarlalara yayılmış olarak samanlığa yaklaşıyorlardı.
Ben burada kalacağım Sam.
Evet dedi McCready. Elveda dostum, sana iyi uykular. Bir daha kimse sana bir zarar veremeyecek.
Asla diyen adam uyumaya başladı.
McCready tam kalkacaktı ki Morent'in boynunda parlayan anahtar gözüne ilişti. İpi adamın boynundan çıkardı. Kitabı çantasına koydu ve merdivenden inip mısırların arasına daldı. Çember 2 dakika sonra kapanmıştı. Saat tam 12'ydi. McCready'nin Elrich köyü ilerisindeki sınırda büyük çam ağacına varması tam 12 saat sürmüştü. Üzerine kamuflaj tulumunu giyip saat 3.30'a kadar ağaçların altında bekledi. Sonra fenerini karşıdaki beyaz kayaya doğru 3 kere yakıp söndürdü. Tel örgünün altından ve mayın tarlasından geçti. Siegfried çitin arkasında kendisini bekliyordu. McCready Goslar'a dönerken arabada Bruno Morent'in boynundan aldığı anahtarı inceledi. Çelik olan anahtarın üstünde Köln Havaalanı yazıyordu. Kahvaltıyı birlikte ettikten sonra Kurzlinger ve Siegfried'e veda edip kuzeye Hannover'e gideceği yerde güneybatıya doğru yola çıktı. O cumartesi günü öğleden sonra saat 1'de askerler sivil elbiseli bir kadınla arabadan inen Albay Foss'u karşıladılar. Hep birlikte samanlığa gidilip cesede bakıldı. Samanlık çok dikkatle saatlerce tarandıysa da yazılı herhangi bir şey bulunamadı. Ancak askerler de ne aradıklarını bilmiyorlardı. Askerlerden biri ölünün elindeki gümüş matarayı alıp Albay Foss'a verdi. Foss matarayı koklayınca siyanür dedi. Binbaşı Vanavska'ya alıp baktı. Flask'ın arkasında Harrods Londra yazıyordu. Bir hanıma hiç yakışmayacak bir küfür savurdu sonra. Pazar. McCready saat 1 uçağına binmek için saat 12'de Köln Havaalanı'na geldi. Hannover Londra biletini Köln Londra olarak değiştirdi. Sonra çelik dolapların bulunduğu yana yürüdü. Anahtarı 47 numaralı dolabın kilidine soktu. İçerideki siyah çantayı aldı.
Çantayı ben alayım. Teşekkür ederim Bay McCready.
McCready döndü. BND başkan yardımcısı 3 metre ötesinde duruyordu. İki iri yarı adam da biraz berisindeydi. Biri tırnaklarını inceliyor, diğeri çatlak ararmış gibi tavana bakıyordu.
Doktor Herman, ne hoş bir sürpriz bu. Köln'de ne işiniz var?
Çanta lütfen Bay McCready.
Çanta el değiştirdi. Herman adamlarından birine verdi. Gelin Bay McCready. Biz Almanlar çok konuksever insanlarız. Sizi uçağınıza kadar geçireyim.
Birlikte pasaport kontrola yürüdüler.
Bir meslektaşım dedi Herman.
Geri dönmeyecek Doktor Herman.
Ya vah vah, ama belki böylesi çok daha iyi.
Herman polislere bir kart gösterince kapıdan içeri alındılar. Uçağı gelince Doktor Herman McCready'yi uçağın kapısına kadar götürdü.
Bay McCready?
McCready uçağın kapısında döndü. Herman gülümsüyordu.
Biz de sınırlar ötesi konuşmaları dinlemeyi biliriz. Yolunuz açık olsun Bay McCready. Londra'ya selamlarımı iletin.
Langley'e bir hafta sonra haber geldi. General Pankratin nakledilmişti. Bundan böyle Kazakistan'daki bir askeri cezaevinin müdürlüğünü yapacaktı. Claudia Stewart haberi Moskova elçiliğindeki adamından aldı. Sovyet savaş emirleri kitabını inceleyen askeri analizciler kendisine övgüler yağdırıyorlardı. Kadın Sovyet generali hakkında filozofça davranıyordu.
Yaşıyor ve rütbesi indirilmedi. Yakutsiya kurşun madenlerinde çalışmaktan iyi. Bizim için ise Santa Barbara'da bir apartmandan çok daha ucuz elbette.
Perde arası.
Soruşturma ertesi salı günü devam etti. Timothy Edwards olayın bir an önce kapanmasını istemesine karşın saygıyı elden bırakmıyordu. Onun da iki yanındaki müfettişler gibi yapacak pek çok işi vardı.
''Bize 1985'in olaylarını hatırlattığınız için teşekkür ederiz.'' dedi. ''Ancak o yılın da bizler için çok değişik, hatta artık sona ermiş bir çağ olduğunu belirtmeden de geçemeyeceğim.''
Dennis Gaunt onunla aynı fikirde değildi. Heyetin şefi hakkında değişik bir karar vermesi için masa şefinin mesleğindeki herhangi bir olayı dile getirmeye hakkı olduğunu biliyordu. Timothy Edwards'ın böyle bir öneri yapmasının pek olası olmadığını da biliyordu. Ancak soruşturma sonunda çoğunluğa göre karar verileceğinden etkilemek istedikleri iki müfettişti. Yerinden kalkıp dosya memurundan başka bir dosya istedi. Sam McCready'yi sıcak basmış bunalıyordu. Gaunt'un aksine hiç şansı olmadığına inanıyordu. Sırf aksilik olsun diye soruşturma istemişti. Arkasına yaslanıp dikkatini başka yere verdi. Dennis Gaunt'un söyleyeceklerini nasıl olsa biliyordu. 30 yıldır yüzyıl eviyle gizli servisin küçücük dünyasında yaşamıştı. Şimdi atılacak olursa ne yapacağını bilemeyecekti. O garip ve gölgeli dünyaya nasıl girdiğini düşündü. Bir işçi sınıfı çocuğu olarak günün birinde gizli servisin yüksek memurlarından biri olacağı aklının ucundan bile geçmezdi. 1939 ilkbaharında 2. Dünya Savaşı'nın başladığı gün Londralı bir sütçünün oğlu olarak doğmuştu. Babasını bir iki donmuş sahne dışında hatırlamıyordu. 1940'ta Fransa'nın düşmesi ve Luftwaffe'nin İngiliz başkentini bombalamaya başlamasıyla kentten annesiyle birlikte çıkarılmıştı. Bu olayı kuşkusuz hatırlamıyordu. Ama annesinin söylediğine göre aynı yılın sonbaharında Norbury sokağındaki eve dönmüşlerdi. O sırada babası askere gitmiş bulunuyordu. Anne babasının evlendikleri gün çekilmiş bir fotoğraflarını hatırlıyordu. Annesi beyazlar içinde, elinde bir buket çiçek, yanı başında ise ceketinin yakasında bir karanfil olan koyu renk giysili iri yarı bir adam. Resim gümüş çerçevesiyle şöminenin üstünde dururdu ve annesi gümüş çerçeveyi her gün parlatırdı. Daha sonraları rafın öteki ucuna bir resim daha yerleşmişti. Çavuş üniformalı, iri yarı gülümseyen bir adam. Annesi her gün otobüsle Croydon'a gider, orada yaşayan orta sınıf zenginlerinin merdivenlerini ve odalarını silerdi. Ayrıca eve yıkamak için çamaşır da alırdı. Sam küçücük mutfaklarının her gece nasıl buharlar içinde olduğunu hatırlıyordu. İri yarı gülümseyen adamın eve gelip kendisini havalara fırlatması 1944'te olmalıydı. Babası sonra Normandiya çıkarmasına katılmış ve Caen'de ölmüştü. Sam o yaz annesinin çok ağladığını, kendisinin ona bir şeyler söylemek istediğini ama ne söyleyeceğini bilemediğini ve bu yüzden de nedenini bilmese de kendisinin de ağladığını hatırlıyordu. Ertesi Ocak ayında yuvaya başlamıştı. Böylece annesi her gün onu V teyzeye bırakmaya gerek duymadan Croydon'a gidebiliyordu. Sam buna üzülmüştü. Çünkü V teyze yolun altındaki şekerci dükkanının sahibiydi ve Sam'in ara sıra elini şeker kavanozuna sokmasına izin veriyordu. Aynı yıl Alman V1 roketleri Londra'ya yağmaya başlamıştı. Sam 6. doğum gününden bir gün önce sivil savunma görevlisinin anaokuluna geldiğini çok açık seçik hatırlardı. Adamın başında teneke şapkası vardı, belinden de gaz maskesi sarkıyordu. O gün bir hava saldırısı olmuş ve çocuklar öğleye kadar sığınakta kalmışlar, tehlikenin geçtiği sinyali verilince yine yukarı sınıflarına dönmüşlerdi. Adam baş öğretmenle bir şeyler konuşmuştu. Baş öğretmen Sam'i sınıftan çıkarmış, elinden tutup okulun arkasındaki kendi odasına götürmüş, kek vermişti. Doktor Barnardo yetim evinin bir adamı gelip kendisini götürene kadar Sam orada kalmıştı. Daha sonra kendisine gümüş çerçeveli resimle o çavuş üniformalı güler yüzlü adamın resminin artık olmayacağını söylemişlerdi. Sam Barnardo da başarılı olmuş, her sınavını başarıyla vermiş ve oradan çıkıp askere yazılmıştı. 18 yaşına gelince kendisini İngilizlerle ormandaki komünist teröristler arasında ilan edilmemiş bir savaşın olduğu Malaya'ya göndermişlerdi. Sam muhabere alayına yazıcı olmuştu. Bir gün albayına gidip bir öneride bulunmuştu.
profesyonel bir asker olan albay bunu rapor olarak yaz demişti.
O da yazmıştı.
Karşı haber alma örgütü teröristlerin ileri gelenlerinden birini yakalamışlardı. McCready Çin makamlarına adamın bülbül gibi öttüğü ve belirli bir gün İpoh'tan Singapur'a götürüleceği haberinin sızdırılmasını önermişti. Teröristler konvoya saldırdıklarında tutsağın götürüldüğü kamyonetin içinin zırhlı olduğu ve mazgal deliklerinde makinalı tüfekler bulunduğu anlaşılmıştı. Pusu sona erdiğinde 16 Çinli komünist ölmüş, 12'si de ağır yaralanmıştı. Sam McCready Kuala Lumpur'da bir yıl daha kalmış, sonra ordudan ayrılıp Londra'ya dönmüştü. Albayına yazdığı raporu birileri görmüş olmalıydı. Bir gün iş bulma kurumu kuyruğunda beklerken tweed ceketli, kadife şapkalı, orta yaşlı bir adam koluna dokunarak kendisini yakındaki bir barda bir içki içmeye çağırmıştı. İki hafta ve üç mülakat sonra servise alınmıştı. O günden sonra 30 yıl boyunca servisten başka ailesi olmamıştı. McCready adının söylendiğini duyarak daldığı hayalden uyandı. ''Madem senin mesleğin konuşuluyor, biraz daha dikkatli ol bari.'' diye düşündü. Konuşan elinde kocaman bir dosya olan Dennis Gaunt'tu. ''Beyler, sanırım Sam McCready'nin erken emekliliği konusunda bir değişiklik yapmayı haklı kılacak olaylardan biri de 1986'da geçmişti. Olaylar bir pazar sabahı Salisbury'de.''
10. ayrımın sonu. Sayfa 141.